Murat Özsoy'la Charles.
Fenomen Türk'te salı akşamı o saat geldi. Saat 18 olduğuna göre şarjımız başlıyor demektir. İşten eve, okuldan eve dönenlerin yareni şarj programımız. Atalar Hocam'ın, Bilgehan Başkan'ın ve benim katılımımla an itibariyle başladık.
Murat Özsoy'la şarj.
Hocam, şimdi senin kızın olduğu için sen daha yakınsındır bu mevzulara. Çizgi film dünyasında neler oluyor? Hangi çizgi filmler izleniyor bu ara? Böyle bizim çocukluğumuzda hatırladığımız gibi mesela Şirinler vardı, Tom ve Jerry vardı bizde. Bunlar bir numaraydı herhalde.
Bunlar değişti.
Değişti değil mi? Neler değişti. Oldu hocam? Ne geldi yerine?
Şöyle, sinemada çok fazla animasyonlar var ya, onlardan evet. Çıkan şeyler de var, seriler var. Bu ara Zootopia, Zootropolis popülerdi.
Bu sinemada da vardı galiba. Vardı. Televizyonda neler var hocam? Devamlı izledikleri böyle çocukların... Mesela Ninja Kaplumbağalar vardı benim zamanımda.
Bluey
Batman
diye
vardı.
Bir tane seri
ne
vardı.
Ne hocam?
Bluey diye bir Bluey. Köpek. Ha. Köpek ailesi. O çok... Başarılı. Ben de seviyorum hatta. Onun dışında ne seyrediyor?
Şimdi kızların erkeklerin de farklı galiba yine tabii.
Tabii.
Var değil mi kızlara göreler, işte erkeklere
aynen.
Göreler
bir,
falan.
Bir seri vardı, adını unuttum onu. O biraz daha erkek çocuklarını seyrettiği.
Ama bizim gençliğimizde, bizim çocukluğumuzdaki çizgi filmler sanki o tarz çizgi filmler yok artık galiba ya. Mesela Tsubasa vardı ya, hatırlar mıyız hocam?
Evet.
Tsubasa'daki hikaye gibi bir hikaye yok artık galiba. Var mı yani bir şeye ulaşmaya çalışan bir çocuğun hikayesi? Sanki bir
daha film... yüzeysel gibi sanki.
Yani ben mesela
geliyor.
Çocuk çizgi film. Yani şimdi tabii biz de büyüdük ama içeride bir çocuk çizgi film izliyor diyelim. Ben şöyle sesler duyuyorum böyle. Ama onu öyle yapmasan daha doğru olur. Evet bilmem ne falan, bir gerizekalıya konuşur gibi konuşuyorlar çizgi filmler
ya
sanki.
Biraz böyle eğitimi de yedirdikleri çizgi filmler var.
Mesela yedirmeseler mi acaba
mesela
eğitimi?
Mesela Bluey bunu inanılmaz başarılı yapıyor. Bir aile, köpek.
Evet.
Orada hani bir babanın, baba köpeğin nasıl çocuklarına yaklaştığı o kadar güzel yedirilmiş ki, bir eğitim şeyi
i̇şte
gibi
önemli.
Değil. O çok doğal o.
Bunu
o çok,
herkes
çok
yapamıyor
başarılı.
İşte zaten başarı o yani.
İnanılmaz başarılı. Avustralya galiba evet. Şeyi, çizgi filmi. Bir Gumball diye bir şey vardı ama o böyle çizgi, biraz South Park vardı
evet,
ya.
Biraz çılgın bir tarz var onda.
Biraz
severdim.
onun farklı türü, böyle çizgi gerçek şey karışımı.
Evet.
İnanılmaz bir şey o.
Evet.
Onu çok seviyordum ben, birlikte seyrettiğimiz.
Yani bizim zamanımızdakiler tamamen kayboldu gitti mi hocam? Şimdi artık çocuklar mesela bir Mickey Mouse tanımıyor mu?
Ya da onlar ne bileyim. Da var.
Var değil mi? Onları da biliyorlar
var.
Yani.
Tabii tabii.
Ya o kahramanları unutmayalım, unutturmayalım. Bizim çocukluğumuzun kahramanlarını. Ama benim gördüğüm kadarıyla sanki bizim zamanımızdakiler daha güzeldi.
Taş devri falan vardı.
Ha yani muhtemelen şimdi taş devri, bizim o güldüğümüz taş devri mesela izletsek pedagoglar der ki işte adamın kafasına bastonla vuruyor.
Tabii.
Ne kadar yanlış. Ama biz bunlarla büyüdük yani. Adam çıplak ayaklarla yaba daba du diye bağıra bağıra araba sürüyordu. Mesela bunu mesela belki de şimdi izletmiyorlardır. Derler ki çocuklar çıplak ayaklarla yaba daba du diye araba sürmek çok zararlı.
Ben Heidi'nin köle olduğunu duydum.
Bunu Müge Anlı'nda mı duydun? Müge Anlı'ya çıkmış gibi. Sanki hani Müge Anlı...
Heidi'yi kurtarmamız
Heidi
lazım.
Heidi yıllar sonra çizgi
Heidi
filmlerden...
Heidi İsveç Alplerinde.
Çizgi filmlerden sonra emekli hayatında kaçırılmış ve Müge Anlı'ya çıkmış gibi söyledin
yok,
yani.
Yok, Heidi köleymiş galiba.
Ya bir tane daha vardı hocam. Heidi'nin çakması böyle. Clara mı neydi o sarışın bir kız? Allah'ım.
Evet, bir Japon seriler
İnsanlar
var.
Hüngür hüngür ağlıyorlardı. Benim kız kardeşim Salya Sümük izliyordu. Ağlatıyordu. Yok kızın babası felçliymiş de kızın ayakları da bilmem neymiş. Onun bilmem nesi şöyleymiş de böyleymiş de. Arkadaşım.
Neydi?
Bu nasıl
Seyfettin
bir dram?
Seyfettin Tuğcu.
Ha Ömer. Tabii Ömer Seyfettin var. Bir de Kemalettin Tuğcu var. İkisini birleştirdin hocam sen. Yani ikisinin dramını al. Kaşağıyla Kemalettin Tuğcu romanlarını al birleştir. Böyle.
Onları hayatım boyunca okuyamadım biliyor musun? Çok sinirli.
Hocam biz ne psikolojiyle büyüdük tabii. Ya. Bize hayır bekliyorlar. Oğlum biz psikopatız. Biz deliyiz, biz travmalarla büyüdük.
Her
biz
evde
travma
bir de
dediklerini.
Ağlayan çocuk şeyi vardı ya, onun bir kartı.
Yani şu anki çocukların travmatik ya da şu anki çocuk bakan ebeveynlerin aman çocuğuma travma olur ileride diye düşündükleri şeyleri biz zevk için biz çekirdek diye yiyorduk. Biz öyle bir jenerasyonuz. Biz böyle bir jenerasyonuz, daha güçlüyüz o yüzden ama tabii ki sağlıklı mıyız değiliz. Kafayı yedik böyle bağırıyoruz bas bas işte.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam Şenol Güneş, Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından, futbolcularından bir tanesi. Hem milli takımda, hem Trabzonspor'da, hem Beşiktaş'ta değil mi?
Evet.
Fener'in
evet.
Galatasaray'ın başına geçmedi zannedersem.
Yok.
Bursa Spor'un galiba geçmişti. Birçok takım.
Bursa Spor'la şampiyon oldu.
Bursa Spor'la şampiyonu Ertuğrul
Yok,
Sağlam
Ertuğrul
oldu.
Sağlam
Ertuğrul Sağlam mıydı?
Evet, Ertuğrul Sağlam doğru. Oldu. Ama galiba Şenol Güneş'ten hemen sonra mı geldi? Şenol Güneş ondan sonra mı hatırlamıyorum. Neyse, önemli bir şahsiyetimiz hocam. Önemli bir spor adamı diyelim. Kendi belgeselini yapıyormuş. Böyle bir haber duydum
Kendisi
ben.
Kendisi mi yapıyormuş?
Vallahi öyle yazıyorlar.
Yapar. kral.
Yapar da neden yapar yani? Şenol Güneş'in belgeselini biri yapar diye düşünüyorum.
Çünkü Trabzonlu adam ve doğru.
Kafaya koydum yapar.
Evet.
Ama bunu birinin yapması gerekmiyor muydu ya? Şenol Güneş gibi bir adamın belgeseli yapılmaz mı ya?
Yapılmalı işte.
Yani sıra bana ne zaman gelecek diye düşündü herhalde. Daha sırada Yılmaz Vural falan var diye herhalde düşündü. Bana gelmeyecekler. Yani, ben kendim yapayım dedi herhalde.
Yılmaz Vural'ın daha enteresan oldu yani. Onu seyretmek daha çok
tutar. Değil mi? Daha çok tutar muhtemelen. Zaten Şenol Güneş'in de başını bu yaktı hocam. Başına ne geldiyse adam, bak, teknik adam olarak 10 numara 5 yıldız bir adam. Kendini ispatlamış dünya çapında bir adam. Dünya kupasında hani herifin
tabii,
adam
dünya üçüncülüğü var.
Başarıları düşündüğü zaman. Ama o adam cazı. Hatırlıyorsan o zamanki medya, öyle bir medyamız vardı o zaman, öyle bir magazinimiz vardı. Karizması yok diye. Evet. Ben hatırlıyorum hocam, evet, spor programlarında. Şenol Güneş tamam iyi hocam ama karizması yok. Karizması yok abi. Bir tane İtalyan bir adam gösteriyor orada kenarda, böyle jilet takım elbiseyle gelmiş böyle adam, böyle jön adam yani jön. Onu gösteriyor. Şenol Güneş'i gösteriyor. Bir de Fatih Terim'i gösteriyor. Diyor ki, bak karizma, adamın yürüyüşüne bak. Yemin ederim
ama
Şenol Güneş'i...
Ama bir imaj çalışması yapıldı sanki. Sonra
ya
o da bir,
hocam
bir şey
olur mu
yaptı
ya? Trabzonlu adama evet, imaj çalışması yapılır mı Allah aşkına ya? Olmaz. Ters teper.
Bizde
Lucescu'yu
da bilirsin. Onda da karizma duran bir adam
yani
değildi.
Yani Türkiye'de nereden çıktı o aralar bu? Yani herkesin karizması var da. Yani herkesin şu an karizması paçadan akıyor da. Bu adamlara mı geldi
şöyle
sıra
ya? Şöyle bir inanış oluyor ya hani... Karizması yok. Futbolculara bu kadar adama söz geçirmesi gerekiyor. Bir takım oluşturabilmesi için. Biraz böyle bir inanış var.
Ya
herhalde.
Karizma ne biliyor musun Türkiye'de? Höt zöt yapacaksın. Dik duracaksın. Evet, evet. Hayırdır kardeş? Hayırdır la? Kardeş hayırdır la? Bak bu karizma aynen. Türkiye'de bu, ben sana söyleyeyim. Şenol Güneş bunu yapmıyor. Evet. Diye ki yapsa da yapar ha. Laz damarı vardır Şenol Güneş illaki içinde.
Yapar.
Muhtemelen kulübede yaptığı da oluyordur. Kulübenin,
o felsefeyle çözüyor.
Soyunma şimdi odasında.
O ya şimdi, aynı zamanda öğretmen bu arada şimdi, biliyorsunuz değil
evet
mi?
Öğretmen olması, bir de biraz daha filozof şey yapması. Bunlar hep Trabzonlu'nu bastırmak için. Yani bunu saklamak için. Ya bu da bu şeyden imaj çalışmasının bir şeyidir diye düşünüyorum.
Fazla törpülenince de olmuyor.
Tabii Şenol Güneş bilge bir şahsiyet. Konuştukları şeyler tecrübenin getirdiği şeyler yani, muhtemel ama kendisi gibi konuşur.
Kaleci, takım kaptanı falan da o zaman.
Tabii her yani, zaman karizması olan evet, bir adamdı. Yani sen bu adama gel. Ulan Allah aşkına ya düşünsene, milli takımın başına gelmişsin. Bak hayatındaki ilerlemeye bak. O gün sana diyorlar ki karizması yok. Bu adam oraya neyle geldi abi? Futbolcuların üzerindeki karizmasıyla geldi. O basın toplantılarındaki karizmasıyla geldi. İnsanları kendine inandırıp onları eğitmek, onlara söz geçirmek.
Ya bizdeki boş bir balon. Bir
bomboş.
Şeye takılıyor insanlar. Yani
bomboş.
Görüntü, bir imaj, oynayışın peşine takılıyor.
Türkiye Ligi'nde en çok kalesinde en çok dakika gol görmeyen kaleci hala.
Öyle mi?
Hala evet.
Ama karizması yok işte, sıkıntı bu.
İşte
karizması yok abi. Kim ne derse desin abi. Şenol Güneş'e karizması. Bak Hikmet Karaman'a. Bak Hikmet Karaman'a.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam yine ülkemizden nadide bir haber. İzmir'de bir inşaat sahasında çalışan inşaat işçisi Mehmet Yazar. Bir inşaat zemininde yani o kazıda bulduğu 1016 adet tarihi altını devlete teslim etmiş. Ne diyorsun hocam bu konuda?
Geri ödül alıyor devlete teslim ediyor.
Muhtemelen bir ödül vermişler de diye düşünüyorum yani. Bir şey var mı diye
altın
düşünüyorum. Zaten şey diye düşünmüş olabilir ilk başta. Her insan düşünür yani bunu. Ulan ben bunları okutamam. Yani evet, benim ilk aklım o gelir. Şimdi açık konuşalım. Yani hani hepimiz abi doğru olanı yaptım. Doğru olan çıkıp yani, bir de eski bir altın yani sahibini arayacak halin yok. Buraya altın saklayan var mı burada falan diyecek halin yok yani. Altın düşüren var mı diye soracak halin yok. Muhtemelen şöyle düşünmek lazım. Biz bunu bozduramayız. Yani mahalledeki.
Yani suçlu galiba.
Evet yani olması gereken de o. Bu tarihi bir eserden bahsediyoruz yani. Bozdurabileceğimiz, eritebileceğimiz bir altın değil bu. Doğru olanı yapmış hocam, gitmiş bu 1016 adet altını yetkililere teslim etmiş. Gözü aç olan saldırır, bizim için altın para bizi bozar demiş. Bu da doğru bir laf değil bence. Yani ya hani eğer tarihi olmasaydı zaman, hani bozdurabiliyor olsaydık bizi bozmaz.
Para
biz
beni
bozar,
bizi bozar lafı da fakir şeyi galiba.
Yani,
alıntısı mı diyelim?
Evet ama yanlış hocam, önünü kapatan bir şey yani. Tamam şu anda durumun iyi olmayabilir ama yarın öbür gün
ya
iyi olabilir.
Ya gelsin de bozsun.
Ha bir de öyle diyenler var. 3 kuruş para gelince bozmaya başlayanlar. Hani büyük para gelene kadar yavaş yavaş bozarak gidenler var. Para bozar mı? Bozar hocam.
Parasızlık da bozar.
Parasızlık da bozar. Yani çünkü orada bozulan bir insan faktörü olduğunu unutmayalım. Yani o bozulup bozuluyor ya. Hani parasızlık onu daha kötü bozuyor olabilir. Para da bozuyor olabilir. Bu abimizi ne parasızlık bozmuş ne de altınlar bozmuş hocam. Tebrik ederiz Mehmet
abimizi.
Ben
şeye takıldım. Hala bir yerlerden altın falan çıkması enteresan geliyor.
Evet, hala yıkıp yeniden yapabileceğimiz binalar var onların altlarında. Özellikle İzmir gibi yerlerde işte hocam mübadele falan zamanında altın gömmüşler. Hep böyle söylentiler var. Ama neden bir insan gittiği yere altın gömer? Çaresizlik herhalde, ne yapacaksın?
Yastık altı yerine eskiden gömme.
Yok yani götüremiyorsun ya yanında. Ha. Mesela Yunanistan'a gidiyorsun. Götüremiyorsun. Nasıl götüremiyorsun? Götüremiyorsun demek ki. Onu gömmek, o da kısmetse bir daha bulurum diye düşünüyor herhalde. Müzelik olmuşlar. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam bir vücut geliştirici, antrenör bir kardeşimiz var. Göktu Alaf isminde. Bu Instagram'da, YouTube'da da popüler birisiymiş. Şimdi tabii vücut geliştirme deyince bayağı vücut geliştirme yani. Bu abimizi görsen Hulk gibi yani, böyle bir deve benziyor. O şekilde vücut geliştirme yapmak oldukça da masraflı bir şey hocam. Abimiz bir program çıkarmış, yani beslenme rutinini çıkarmış. Diyor ki yarışma döneminde 500 gram yağsız et, 500 gram tavuk göğsü, 250 gram somon, 100 gram protein tozu, 1 kilo pirinç yiyormuş bir günde.
Maşallah.
500 gram yağsız et, 500 gram tavuk göğsü, 250 gram somon, 100 gram protein tozu ve 1 kilo pirinçle besleniyormuş. Her Allah'ın günü hocam. Tahmini 50-60 bin lira para tutuyormuş bu beslenme şekli, ki daha da artmıştır muhtemelen şu anlarda.
Aylık.
Yani spora tabii bu kadar basmaya gerek yok ama şunu mesela yine her gün mesela belli bir gramajda et yemen, belli bir gramajda balık, bunları da yemen lazım yani. Biraz masraflı bir hale geldi bu.
Ya profesyonel sporcuysa olmazsa olmazı ama
evet,
neyi hedeflediğine bağlı. Yani o boyutta bir vücut normal bir insanın hani sahip olmak istemesi biraz abartılı.
Yani bu adam artık o noktaya gelmiş zaten, bir deve dönüşmeye çalışıyor ama yani normal efendi gibi spora gittiğin zaman da alman gereken protein miktarı, bu bir masraf. Ya artık hayatta hiçbir şeyi onun aylık giderini düşünmeden yapamayacağın bir noktaya geliyor galiba hayat.
Hiçbir şeyi tabii.
Değil mi? Yani kendinin de mesela araban gibi, atıyorum izlediğin yayınlar gibi bir masrafın var. Sporunun masrafı, proteinin masrafı, pirincinin masrafı. Bilgehan Başkan, ne kadar para harcıyorsundur sence yemeğe aylık?
Ben mi en çok yemeğe harcıyorum bence?
Bence herkes en çok yemeğe harcıyor şu anda.
20 bin, 25 bin.
25 binle çıkıyorsun. Bütün aynen, paranı yemeğe harcıyorsun yani teknik, evet, olarak. Bunu herkes yapıyor hocam şu an. Çünkü yemek fiyatları da biraz uçtuğu için. Peki evde yapıyor musun mesela?
Evde yapıyorum.
Evde yapmana çoğunlukla rağmen mi buralara geliyor?
Tabii bir kilo kıymanın fiyatı ne kadar?
Bilmiyorum.
1200.
Aynen bak.
Ben bilmiyorum. Ben şey sarışın mankenler gibi 90'larda. Ekmeği ne kadar bilmiyorum. Almadım çünkü bilmiyorum. Kıymayla hiçbir şey yapmıyorum ya.
Köfte yapıyorum ben de.
Köfte yapmak bana çok zahmetli geliyor ya. Beceremediğim için kardeşim. Köfte yapmak çok güzel bir şey. Kendin mi yapıyorsun köfteni?
Evet.
Harcını marcını yani hani.
Yani.
Ne çok koyuyorsun içine?
Soğan, maydanoz, ekmek.
Ekmek de koyuyorsun. Sarımsak, lan tam anne yumurta, köftesi anlattı. Aa.
Karabiber, tuz, pul biber.
O var ya, yumuşak bir köfteden bahsedeceğim.
Güzel. Buzla, evet, evet. Buzla atıyor musun?
Yoğurup çoğunlukla anında yapıyorum ya da
tavada
böyle yarım saat ama. Tabii tavada.
Izgarada, tavada.
Atalım
tavada,
hocamın karnı acıkmış, kafa gitti
tavada,
şu an.
Tavada yağla
şey mi, ekmek mi banıyorsun sonra? Sonra ekmek banıyor musun içine?
He? Tavada yağla birlikte.
Ağzında bekletiyor musun
ama
biraz?
Ama ben şeyle yapmıyorum. Böyle ayçiçek yağı.
Çatalın ucuyla böyle kenarda çok kızmışlarını kırık, şey, yiyor musun onları?
Yiyorum,
yanmışlarını.
Tabii, tabii.
Yanmışlarını yiyor musun?
Yiyorum.
Ha? Suyun ekmek banıyor değil mi?
Peki. Ertesi güne kaldığında buzdolabından çıkartıp yiyor musun?
Çoğunlukla kalmıyor benim evde. Yapıyorum.
Kuru köftede bayılırım ben ona, biliyor musun?
Hocam sevdiği ne varsa soruyor. Bir fantazi gibi düştün şu an.
Kahvaltıda yerim ben, biliyor musun? Çok severim.
Vay
kuru
be.
Köfteyi.
Vay be. Hocam dolaptan basit bir köfte tarifi verdi kardeşimiz. Burada güzel olay çaba, emek. Tabii. Sen de mesela kıyman vardı dedi. Akşam otur yaparsın yani, bu kadar basit.
Tabii.
Ama ev köftesi gibi de köfte yoktur ya.
En güzeli.
Yani şu sporcu kardeşimiz acaba bunlar köfte, kıyma falan bunlar tercih etmiyor olabilir mi? Ekmek falan var diye içinde. Nasıl yiyor? Yağsız mağsız yiyordur bu.
Ekmeksiz de yaparsın köfteni.
Ama da olmaz ya. Öyle vakit, onun o yumuşak olmaz
vakitte
ya.
Vakitte de alakalı yani.
Allah'ım ben... karnımız acıktı ya. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te bir saati devirdik bugünün şarjında. Yine bir saatimiz daha var. Şanslıyız. Saat 8'e kadar şarkılarımız, Türklerimiz, muhabbetimizle şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam Ankara'da yine bir enteresan vukuat vuku bulmuş. Bir damat adayı kızla nişanlanacak hocam. Anlaşmışlar, kafaları uyumuş, artık evliliğe giden yolda bir adım atıyorlar. Daha sonra gelin tarafının yani kızın da değil, kızın tarafının istekleri yüzünden bu ilişki bitmiş hocam. Ne istemişler? Sıfır otomobil anahtarı. Ama
sadece
onu da,
anahtar mı?
Ama onu da kahve fincanında istemişler. Bak bak. Hani o gün kahve gelecek ya. İstemeye gittin ya kahve yapacak, evet. Ya dandik bir tane kahve yapacak, tuz koyacak, şaka yapacak. Onun içinde hocam sıfır otomobilin anahtarını istiyorlar. Muhtemelen sıfır otomobilin anahtarıdır. Yani çünkü arabasını isteyecek halleri yok diye düşünüyorum. Anahtar yani bir tane yaptırırsın herhalde, anahtarca yapılır. Sıfır otomobil anahtarı deyince her kapıyı açan bir anahtar mı acaba? Sıfır anahtar gibi. 200 bin liralık yüzük. Olabilir. Belki kız istiyordur bunu. Ama yani damat adayıyla beraber
yani
karar verebilirler.
Yani bir şey mi var orada? Limit mi? 200 bin liranın altında olmasın gibi.
Öyle demiş hocam. KDV dahil 200 bin liradır belki. Onu da bilmiyorum mesela. Onu sormak lazım. 3+1 dayalı döşeli ev.
Yeni nesil başlık parası.
Evet. 30 adet Adana burması bilezik. Ve burması son var. Model bir telefon istemiş. Gelin tarafının başlık parası. Oğlum insanlar ne biçim insanlarla ilişki yaşıyorlar ya hocam, Allah'ıma çok şükür.
Yani böyle bir taleple gelen biriyle sen mesela.
Lan oğlum çok, Allah Allah.
Çok seviyorsun, gözü kararttın.
Yok hocam
sana
ben
böyle
öyle.
Sana böyle şey gibi bir listeyle bu kadar keskin 200 bin liralık bir yüzük.
Bu, bunun
anahtarı.
Bak bunun aşkla ilgisi yok ki.
Yok.
Yani gözün kara olsa bile sana bu adisyon diyeyim ben buna.
Şunu düşünmez
sana bu
misin
fiş
bile?
Fatura çıktığı zaman derse ki ne oluyoruz ya.
Hadi kızın ailesi bunu talep ediyor olabilir.
Evet.
Kızın kendisi şunu yapmaz mı? Siz ne yapıyorsunuz ya? Demez
i̇şte,
mi yani?
O da onlar da belki komisyon üzerinden çalışıyor hocam. Ailecek belki. Yani %20 komisyon oluyor. Çocuk komisyonu belki de. Bilmiyorum, orada bir tezgah da olabilir yani. Yani ben çok...
Ben soğurum abi. Böyle ben
ne soğuması? Ya ben mesela böyle insanların hala olduğunu, ben bunları Kemal Sunal'la İlyas Salman filmlerinde bittiğini zannediyordum böyle şeylerin ya.
Şekil değiştiriyor işte, bitmiyor.
Lan oğlum bu erkeklerin çektiği nedir ya? 3+1 dayalı döşeli ev istiyormuş. Sen ne vereceksin o zaman? Yani bu ilişkide bak erkek kadın eşitliği yok ha burada. Yani kadın ne verecek? 3+1 dayalı döşeli evi verdi adam. Efendim 30 tane burma bileziği verdi. Son model telefonu aldı. Peki karşında ne alıyor bu adam?
Bu alışverişe dönmüş.
Tamam, ne alıyoruz karşında? Ben onu okeyim mesela. Ne alacağım?
Hiçbir şey değil.
Ne alacağım yani, sadece bir Türk kahvesiyle yetinmem diye düşünüyorum. Bir şeyler almam lazım karşılığında yani, bana bayağı bir para, bayağı bir yatırım yapıyorsun yani. Şunları bankaya koysan 4 sene sonra daha güzel bir kız çıkarsın. Ben sana söyleyeyim, o kızdan daha iyisini bulursun kardeşim. Bak bugün o kızdan ayrılarak dünyanın en güzel hareketini yapmışsın.
Şöyle yapabilir, dünya turuna çıkabilir ve çok güzel kızlarla tanışabilir.
Hocam hiç gerek yok, bak o kardeşime söylüyorum, hiç üzülmesin. O yapmadığı şeyler var ya, onun yapabildiği kadarını bankaya koysun, faize koysun. 3 sene sonra o kızın bile rüyasında göremeyeceği bir kızla birlikte evlenirsin yani. Bu iş bu kadar para böyle olur mu ya? Yani inanılmaz istekler. Başkan sen hiç böyle bir şey yaşamadın değil mi?
Yani yaşamadım.
Hayatımda da ben böyle insanlarla karşılaşmadım ama demek var bunlar yani. Aramızda var böyle şeyler demek ki. Başlık parası. Hala var. Hayırlısı.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam turistler Türkiye'ye geliyor. Ülkemizi geziyorlar. Bir şeyler alıyorlar. Bir şeyler yaşıyorlar. Bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Bir dolar bırakıyorlar, para bırakıyorlar, döviz bırakıyorlar hocam, değil mi? Tüm zamanların en yoğun rekorunu kırmış turist alışverişleri geçtiğimiz yaz içinde, yani bu sene içinde, şimdiye kadar olan süre içinde. 2.3 milyon dolar.
2.300.
Evet, burada milyon yazıyor olması lazım. Yok milyar hocam, 2.3 milyar dolar diyor.
Yok milyar.
Yok milyar diyor, ben şimdi inanamadım rakam çok fazla olunca. Bilmiyorum. Bence hocam burada 2.3 milyar yazıyor.
Dolar değildir herhalde.
Dolar diyor.
Ciddi misin?
Ve bunu ne diyor biliyor musun turistler? Ne alarak kırmışlar bu rekorları? İncik boncuk, doğru mu hocam bu haber? Yani magnettir, işte Galata Kulesi, işte çay bardağı olan duvara yapıştırdığın
yeme
şey.
Yeme içmene bittedir herhalde. Kalma
ıvır etme. Zıvır. Vallahi hocam hediyelik eşya için konuşuyor bunu. Diyor ki turistlerin Türkiye'den götürdüğü hediyelik eşya tutarı tüm zamanların rekorunu kırarak 2.3 milyar dolara yaklaştı diyor.
Çok iddialı. Onu
güzel hediyelik eşyalar yapıyoruz.
Gelip bir turistin hediyelik eşya alması değil, bence buradan alıp satma. Böyle
herhalde artık
gibi.
Bir ithalata döndük herhalde biz. Bunun evet. Bir mantığı yok çünkü bunun yani. Yani ihracat demek istiyoruz buradan yukarı çık. Buradan
evet,
dışarı.
Evet, evet.
Yani hocam bu incik boncuk işinde böyle bir para olduğunu bilmiyorduk biz. Kimin hakkına gelirdi Galata Kulesi gibi bir şey yapayım böyle küçük bir tane, onu duvara yapıştırsınlar. Yani hiç böyle bir işe giren bir arkadaşınız tanıdığınız var mı? Bunların imalatını yapan bir insan var mı mesela hayatımızda? Asıl para böyle kazanılıyor hocam, ben sana söyleyeyim. Magnet yapacaksın, küçük ihtiyaçlar. Yani turist gelecek İstanbul'a, şimdi zaten kazıklanırım refleksiyle geliyor. taksiye binmek istemiyor. İşte internette dolaşıyor çünkü turistleri kazıklıyorlar vesaire vesaire videoları. Efendim alışveriş yapmak istemiyor. Yemek şovları adamı işte İskender getirirken üzerine kızgın yağ dökmüş şov yapacağım diye. Adam 500 yerinden yanmış.
Bu arada pahalı geliyor onlara da artık yeme içme.
Evet ama geldiğin zaman mesela bir tane magnet, dandik bir magnet. Yurt dışında görürsün mesela Avrupa'da nedir? 1,5 eurodur. 1,5 eurodan 5 euroya kadar değil mi? Evet. Şimdi Türkiye'de de böyle olursa 5 euro dediğin zaman 200 lira.
250.
Bir Galata Kulesi maketini, küçük bir magnetini, ki bu da bir kalıptan falan bastığın bir şey. İyi para hocam. Bu işe mi girsek ya? Vallahi kafama yattı şu an. Yani şu hayatta galiba asıl parayı bulmanın yolu, lan o işi mi yapıyorsun, nereden aklına geldi diyeceğin işlerde gibi geliyor bana yani.
Bazen de basit düşünmek lazım.
Basit düşünmek lazım yani, bu bir ihtiyaç. Turist gelecek Beyazıt'tan o şıdlandik şeyi alacak yani, biz
ama
de alıyoruz.
Ama onu üreten mesela o tezgahlar hani böyle çok butik bir yer değilse o genel yapılan şeyleri üreten yerler bir
doğru
tane yer oluyor.
Ama bir de para da almıyor olabilirler. Mesela Çin'den bile getirtiyordur ben sana söyleyeyim. Boğaz Köprüsü magnetini.
Orada da yaptırtıyor olabilir tabii.
Ha, orada bile dönüyor olabilir bu tezgah. Demek ki olay orada dükkanı iyi yere açmak herhalde. Yani Beyazıt'ta incik boncuk satan 5 metrekare bir yerin varsa herhalde 700'lerden yaşar mı hocam?
Yaşayabilir.
Öyle gözüküyor.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam bir Can Yaman haberimiz var. Zaman zaman Can Yaman haberlerini konuşuyoruz. Can Yaman demiş ki Amerika'da Netflix'e İngilizce çekilen bir işe başrol olarak girmeyi başaran ilk Türk oyuncusuyum. Ama siz bunlardan hiç bahsetmeyin Türk basını, ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Böyle bir şey olmuş hocam demek ki. Yani Amerika'da Netflix'te İngilizce çekilen bir içerikte ilk defa bir Türk oyuncumuz başrol olmuş. Öyle diyor Can Yaman.
Hangi diziymiş, niye söylememiş adını?
Vallahi herhalde daha çalışma aşamasında, daha gelmemiş
yani
ama böyle
bir... Çok evrensel bir şey yapsa duyardık diye düşünüyorum.
Belki de öyledir hocam, bilmiyoruz şu an, haberleri çıkmadı.
Daha çıkmamış
ama diyor
nasıl
ki...
haber yapacağız?
Evet ama diyor ki bahsetmiyorsunuz diyor. Bak bahsettik aslında. Niye öyle diyor ki lan?
Ya. Biz Can Yaman'ı hep konuşuyoruz.
Oğlum Can Yaman ne dese biz konuşuyoruz. Bak şu anda da bunu konuşuyoruz. Niye böyle küsmüş ki Can Yaman? Neyinden bahsetmedik? Ne yaptıysa bahsettik. Bir kere gitmişti bir yerde, bacaklarının ortalarını ikiye ayırmıştı birden durduk yere.
PR şirketini değiştirebilir. PR şirketini değiştirebilir.
Evet.
Doğru anlatamıyorlar demek ki.
Yani Can Yaman neden öyle bir algı oluştu Can Yaman'la ilgili? Ha şunu söyleyebilirim. Can Yaman'la ilgili genelde insanların bir sallayası, bir gömesi. Böyle insanlar var, bazı isimler böyle hocam. Yani onların üzerinde onlara sallamak bir uzlaşıyla olan bir şey. Yani Can Yaman'a mesela herkes sallar. Kimse de bir şey demez. Böyle bir duruma geldi. Bu arkadaşımız sıkılmış herhalde.
Kişinin yarattığı bir şey olabilir o. Ortam olabilir aslında.
Yani tarzı tavrı, adam bir evet, kaslı maslı bir tipler falan, bir şekilli mekilli olunca herhalde biraz gıcığımızı alıyor hocam.
Yani evet biraz gıcık.
Biraz bir gıcık oluyoruz
gıcık
yani.
Oluyorsun. Bir de Can şeyi Yaman'a. Hani bu ilk gitti böyle İtalya'ya böyle... fan kulüpler toplanmış etmiş böyle bir...
Evet.
Hani inandırıcı gelmemişti açıkçası o zaman. Hani hiçbir İtalyan oyuncunun o kadar böyle...
Doğru.
Saldıran
doğru. Öyle zannettik ama varmış hocam.
Var mıymış?
Varmış. Bunların gerçekten deli bir kitlesi var. Kerem Bursin'in de mesela böyle İtalya'da. Onun da Meksika'da mesela. Adamla ne zaman fotoğraf çekilsek, bir yerde görüşsek... Hı-hı. Hocam 1,000,000,000 tane Meksikalı beni ekler. Storylerime yazarlar bilmem ne. İşte Kerem ne yapıyor? Kerem'le görüşebilir miyiz? Kerem'in bir tane bilmem nesini istiyoruz falan filan diye böyle... yurt dışında da hocam bizde olduğunu zannettiğimiz sadece fan kafalı insanlar var ki bunlar 45 yaş üstü kadınlar genelde.
Diziler evde inanılmaz yaşayan seyrediliyor.
Evet, evde,
Türk
evet
dizileri dünyada gerçekten, hatta geçen havalarında başımıza geldi.
Evet.
Oradaki görevli Türkçe konuştuğumuzu anladı. Dizilerden aşina.
Evet.
Bize yardımcı oldu.
Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Can Yaman bence büyük bir başarıya, başarılı bir adam yani. Büyük bir başarı bence.
Kendi çapında başarılı.
Ya oradan çıkıp bu adam avukat mı neymiş, oyuncu olmaya kalkmış Türkiye'de. İki tane dizide oynamış. Ondan sonra da kariyerinde tam Türkiye'de başrol olamaz bu herif falan dedikleri noktada kendini geliştirmiş. Oradan şimdi İtalya'da, yani yurt dışında başka bir ülkede sevilen bir oyuncu olarak kabul edilmek bence başarıdır. Sallamayı
doğru
da seviyoruz.
Oluyor mu acaba?
Valla bilmiyoruz ki hocam. Biz sallamayı seviyoruz ya. Adam yapıyor bir şeyler. Biz diyoruz Can Yaman yine bir şey yapmış diye sallıyoruz. Sevdiğimizden sallıyoruz ama. Bak bu adama bizim sempatimiz var Türk milleti olarak. Yani sevdiğimizden sallıyoruz gibi geliyor bana. Bilmiyorum çünkü bizim çocuğumuzdur ya Can Yaman'da.
Sahiplenelim.
Şimdi Amerika'da bir iş yapacakmış. İnşallah güzel bir iştir. İnşallah hayırlı ve konuşulacak bir iştir. Hayırlı olsun diyelim Can Yaman. Ne zaman istersen konuşuruz seni. Sen yeter ki bir şey söyle. Bize muhabbet çıkar orada.
Murat Özsoy'la Charles.
Atalar hocam seni sevindirecek bir haberim var. Tüm emekliler SSK, Bağkur, EYT fark etmeksizin Yeni düzenlemeyle müze, öğren yeri ve devlet tiyatrolarından ücretsiz faydalanacakmış.
Aa, çok iyiymiş.
Bu mükemmel bir haber değil mi gerçekten?
Çok iyi.
Zaten öğrencilere falan da var galiba böyle şeyler diyebiliyorum. Özellikle müzeler konusunda.
Evet, müze kartı aslında çıkarttığında uygun fiyata bayağı bir gezebiliyordun.
Bunlar
evet.
Bizde çok manalı gelmiyor ama yurt dışına gittiğinde o müze kartların ne kadar pahalı ve ne kadar değerli olduğunu farkına varıyorsun değil mi hocam?
Tabii.
Yani Paris'e gittiğinde mesela iki tane müzeye gireyim dediğinde dünyanın parasını veriyorsun.
Gerçekten
ya.
Gerçekten öyle.
Yani o yüzden mesela bizim ülkemizde biz müzelere çok fazla teveccüh göstermiyoruz diye bize bir şey değilmiş gibi gelse de şu bedava müze gezme kart uygulamaları, işte müze kartlar falan, bunlar aşırı faydalı şeyler. Yani gerçekten yurt dışına turist olarak gittiğinde belini bükebiliyor yani. Günlük 200-300 eurolara kadar belki müze paraları verebiliyorsun bazı yerlerde. İtalya'da mesela öyle müzeler, özel müzeler var. Vakıf müzeleri var. Bunlar çok daha pahalı.
Her şeyde ulaştığın zaman ciddi para
evet.
tutabilir.
Emekliler için böyle bir kıyak varmış hocam. SSK, Bağkur, EYT fark etmeksizin bunların hepsi artık müze, öğren yeri ve devlet tiyatroları. Bu da güzel bir şey. Ülkemizde tiyatro kültürü çok
evet,
yok.
Bulabilirsek bilet.
Evet, bulabilirseniz. Çünkü bunlar devlet tiyatroları oyunları da iyi oyunlar oluyor. Konuşulan
genelde
oyunlar
evet.
oluyor bu yakınlarda. Hani az yapılıyor, az yapılıyor gibi bir durum var. Oraya da işte bilet bulamıyorsun. Fiyatları da uygun olduğu için tabii bir yandan. Şimdi bedava da var. Hiç bulamazsın bilet
hiç,
muhtemelen.
Hiç, imkanı yok.
Ama emeklisin, zamanın varsa hocam, denk gelirsen gitmekte fayda var. Evet, sen değilsin. Tamam, SSK, Bağkur, EYT fark etmeksizin emekliler böyle bir kıyaktan faydalanacakmış. Müzeler güzeldir, gidelim. Tiyatroları da izleyelim hocam. Tiyatro kültürümüzde biraz oluşturmamız lazım. Yani zaten tam oturmadı ülkemizde. Hani böyle akın akın insanlar sinemaya gider gibi tiyatroya gitmiyorlardı.
Aslında iyi olan şeyler çok talep görüyor. Yani
evet.
iyi oyunlarda yer bulamıyoruz.
Çünkü az bir kişi talep ettiği evet. anda bitiyor zaten. O yüzden göremiyorsun. Yoksa hani on binlerce kişiye de oynanamıyor mesela o oyunlar.
Bazı
yani
öyle oyunlar öyle küçük sahneler.
Öyle bir durum var. İnşallah ayağımız alışır bu vesileyle.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam futbolcular iyi para kazanıyor diye bilinir her zaman. Pek çok ebeveyn de oğlunu futbolcu olsun diye belli bir yaşa kadar kovalar götürür oraya, o spor kulübü, bu spor kulübü. Bakar oğlundan bir şey olmaz, bu kazma umudu keser. Ama pek çok insan buna bir yatırım yapıyor. Özellikle günümüzde hocam bu futbolcuların aldığı fiyatlar, ücretler falan astronomik boyutlara ulaştı. Mesela bir Arda Güler'in, işte Brahim Diaz'ın, ne bileyim Real Madrid'in oyuncularının aldığı paraları biliyorsun yani. İnanılmaz anormal rakamlar. Bir kişi daha var ki hocam, bu saydığım isimlerden yani Arda Güler'den, Brahim Diaz'dan, Mastan Tuono'dan, Gonzalo Garcia'dan ve Fran Garcia'dan daha fazla kazanan bir kişi var. Real Madrid kulübünde ve futbolcu değil. Kim biliyor musun hocam? Mbappe'nin annesi. Feyza Lamari diye bir ablamız, teyzemiz. Ellerinden öpüyorum buradan, dinliyorsa selamlar.
Feyza abla.
Şu anda Feyza çünkü yani. Feyza
abla.
Lamari. Feyza Lamari diyor. Feyza yani, bildiğimiz Feyza. Feyza Hanım.
Nasıl?
Hocam. Herhalde Mbappe ile bir anlaşması var. Ya menajerlik ya bildiği bir annelik yetiştirme komisyonu
menajeri
mu?
Menajeri mi?
Herhalde futbolcularda şey vardır ya mesela. Onu yetiştiren takıma da bir pay ödersin bazı transferlerde.
Evet.
Herhalde yetiştiren anneye de.
X sözleşmeyi koydurduysa.
Ha, evet. Muhtemelen dedi ki yetiştiren anneye de bir pay istiyorum dedi. Şu anda hocam yıllık 4,5 milyon euro alıyormuş. Mbappe'nin annesi Feyza Hanım. Şimdi ben buradan seslenmek istiyorum. Feyza Hanım. 40 yaşında, henüz evlenmemiş. Eğer bekarsanız tabii ki buradan sesleniyorum. SSK'sını, Bağkur'unu kendisi düzenliyor diyen. Arabam var. Motorum var. Evim yok. Emekliyim. 10 yıl falan bir emekli olurum. Ben talibim kısmetse olur diyorum. Feyza Hanım'a buradan.
Paravanı açalım.
Bilgehan Başkan, senin yaşın genç daha.
Ben istemiyorum Feyza Hanım.
Çünkü Mbappe kaç yaşında ya?
Mbappe 26 falan herhalde.
Mbappe'nin annesi kaçtır hocam?
Maksimum 45'tir söyleyeyim ben. Hemen bakalım.
Vallahi hemen niyeti bozduk. Hemen bakalımlara geldik. Şunun bir fotoğrafını bir bulun bakayım bana ya. Yani inşallah bekardır. Feyza Lamari. Mbappe'nin annesi yazınca çıkıyor olması lazım. Feyza Lamari.
Feyza Lamari yazmadım.
Ben 4,5 milyon euroyla ne yaptığını merak ediyorum. O yüzden bakacağım. Feyza Lamari. Bakalım. Tamam, gideri var. 4,5 milyon lira. 2,5 milyon da olsa okey bana.
Ne oluyor abi?
Bak, eşi de yok galiba. Bekar bir hanımefendi. Hedef göstermek gibi olmasın ama böyle bir durum yani. 4,5 milyon euroyu ne yapıyor hocam yıllık annesi ya? Acaba menajeri mi gerçekten? Biz mi alaya alıyoruz? Bu kadın bizim
büyük
bildiğimiz gibi
öyledir.
Cefakar bir anne değil. Hani böyle evde çocuğuna bakan bir anne değil de galiba bir iş kadını. Galiba hocam 4,5 milyon euro aldığına göre. Ama Arda Güler'den fazla alması enteresan geldi bana. Yani takıma katkı açısından. Demek ki ama Mbappe'nin de annesi yani, ne diyeceksin şimdi? Yani
antrenmanlara çıkıyor mu acaba?
Yok işte, kenarda izliyor oğlum üşütürsün diye, soğuk soğuk su içme diye sesleniyor herhalde kenardan, bilmiyorum. Belki de biz cinsiyetçilik yapıyoruzdur şu an.
Menajeriymiş.
Gerçekten, gerçekten menajeridir, mentörüdür, şeydir. Biz Türk aklıyla anne figürü var kafamızda, o zannettik. Benim anneme mesela 4,5 milyon euro vermezler. Yani Real Madrid kulübü bence vermez. Annem de istemez, çok görür yani, yazık günah, ben ne yapacağım o kadar parayı der muhtemelen. Mbappe'nin annesi dememiş. Güzel. Murat Özsoy'la Charles. Fenomen Türk'te bir akşamı daha bitirdik. Hava kararırken başladık. Artık evlere vardığımızda tam evde yatıp
önümüz
uzanıp...
Göremeyebiliriz.
Şöyle uzanıp televizyon seyredeceğimiz, keyfimizin yerine geleceği dakikalarda bitirdik. Yarın akşam yine böyle yaparız. 18'den 20'ye kadar şöyle bir kaba enerjiyi, bir fazlalığınızı alırız. Ondan sonra şıkır şıkır sizi evlerinize teslim ederiz. Trafik saatinde şarj dinlenir. Yarın görüşürüz. Murat Özsoy'la Charles.